Ayrım 3.
Birçoğu siyasi etiketlerden sıyrılsalar pekala toplumda her gün karşı karşıya geldiğimiz sıradan insanlardan biri olabilirlerdi sana göre. Sana gelince, zaten varoluşun bu düzeni bu topluma göre aykırı, dahası yasa dışı sayılırdı. Ölçülerin bu dünyanın ölçüleri değildi. Geçerli ve hakim politik görüşlerin ve bütün bunlara alternatif olduğu söylenen görüşlerin de insanlara mutluluk ve özgürlük getireceğine artık pek inancın kalmamıştı sanki. İnsanın özünde onulmaz bir kötülük var diyordun. Bu kötülüğün tüm ütopya umutlarını felce uğrattığını söylüyordun. Ayrıca ayakta kalmak ve direnmek sana çok anlamlı gelmiyordu. Sana göre insan, özündeki kötülüğün yanındaki bir başka felaket de doğanın ölüme yüz tutmasıydı. İnsan, insanı yok ettiği gibi doğayı da onulmaz bir şekilde tüketiyordu. Yaralarımızı karşılık beklemeden saran doğayı. Perdelerini örtüp günlerce evine kapanman, biraz da mahvedilen doğanın acı çığlıklarını duymamak, bir zamanlar çok sevdiğin ve kaçıp kaçıp sığındığın doğadaki gizli sığınaklarının yok edilişini görmemek içindi. Geriye asıl büyük yolculuk kalıyordu. İç dünyanda yaptığın o zorlu, o uzun yolculuk. İç dünyana yaptığın yolculuk sırasında da zaman zaman umutsuzluğa kapıldığın oluyordu. Yaptığın onca kıyasıya mücadeleye rağmen içinde şiddet, acımasızlık, yani kötülüklerden izler bulduğunu söylüyordun. Şiddetten ne kadar çok nefret ederdin. İnsanların silahlanıp cephelere ayrıldığı o kara günlerde bazı arkadaşların kendini koruman için sana silah vermişlerdi de o silaha dokunmamıştın bile. Ve birisini öldürmektense öldürülmeyi yeğlerim demiştin. Bunu sana çok sonraları sorduğumda ise birini öldürmenin bedelini ruhumun kaldıracağına inanmıyorum demiştin bana. Çok iyi anlamıştım seni. İç dünyana yaptığın o keşif yolculuklarında yazmak en güvendiğin yoldaşındı. Kazıyı yazarak yapıyordun sanki. Sonra o sayfalar ve geceler dolusu yazdıklarını ne yapardın, nerelerde saklardın hiç bilemez ve çok merak ederdim. Hemen her yazdığını unutulmak ve yalnızlık korkusundan yayınlayan bana bu çok sıra dışı ve tuhaf bir tutum gibi gelirdi. Bunu sana sorduğumda benim hiç saklanma, gizlenme derdim yok. Zaten olmamalı. Ama sen ürkek, tutuk ve sakınarak yazıyorsun. Biliyorum. Yazarken içten olmaya çalışıyorsun. Ama bir kez tamamen çıplak olmayı denemekten de dehşetli korkuyorsun demiştin. Galiba haklıydın. Tamamen çıplak olmaktan korkuyordum gerçekten. Aykırı olmaya, iç dünyaya yapılan keşif yolculuklarına düşman bir kurumdu sana göre evlilik. Özel hayata yapılan bir saygısızlıktı. Geçmişte yazdıklarını hemen hiç kimseye anlatmazdın. Başından çok kısa bir evlilik geçtiğini duymuştum. Bunu sana hiç soramadım. Sadece bir keresinde evlilik insanın ruhuna kiracı almasıdır dediğini iyi hatırlıyorum. Bir defasında da bir filmden şu diyaloğu aktarmıştın bana. Yalnız kalmak mı istiyorsun? Evlen. Evet. Hayat senin için bir aşk, şiir, dans ve bitmeyen çocukluk olmalıydı. Bir gün kulağıma aklın varsa çocukluğunu cebine koy ve kaç demiştin kırık bir kahkahayla. Birkaç konuda donanımlı, yetkin biri olmana rağmen uzun süre hiçbir işte kalamadın. Güç, para ilişkileri, kulis, entrika, ikiyüzlülük, yalan ve ofis şiddeti. İş yeri senden o eşsiz ruhunu istediği anda çantanı alıp çıkar, parklara giderdin, uzak kıyılara. Ast üst ilişkilerinin o gizli hükümleri, o sahte otorite sana ne kadar uzaktı. Sen insanları konumlarına göre değil, ruhsal zenginliklerine göre, kahramanlıklarına ve sakladıkları sırlarına göre değerlendirirdin. Aşk gibi sevişmek de senin için derin, yoğun, mistik ve kutsal bir duyuş biçimiydi. Tanrısaldı adeta. Sevişmek senin için sevdiğinin ruhuna inmenin doyumsuz bir yoluydu. Gözyaşlarıyla sevişirdin. Unutulmuş bir acıya dokunurcasına. Vücudunun o göz kamaştıran beyazlığı hem derin bir acı verirdi hem sonsuz bir bağışlama gücü olan merhamet duygusu yandırırdı bende. Çok ama çok güzeldi. Güzelliğin ruhunun yüzüne vuran ışığından kaynaklanıyordu. Çünkü güzellik deyince insanların aklına artık kapak kızları, duygusuzluk, sahte, sevgisiz cinsellik, ruhsuz ilgiler geliyor ne yazık ki. Biraz Sabahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sıydın. Biraz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurda anlattığı Nuran. Ama en çok da Nilgün Marmara'ydın. Yine Tanpınar'ın yaz yağmuru hikayesindeki o büyülü, o uçarı kadında da senden çok izler vardı. Masum bir sevinç için ikbal yakan kadınlardandın sen. Bir cinnetin, bir karabasanın yaşandığı bu hayatta artık yoksun. İyi ki de yoksun diyorum. Çünkü çok acı çekerdin. Beynindeki esrar da yetmezdi seni avutmaya. Ölümüne kadar sana olan aşkımı bir sır gibi saklayıp, bu aşka o derin merhametinle bağlandığın için sana minnettarım. Çok yalnızım ve seni çok özlüyorum. Sen benim için 40 yılda bir gibisin. Öyle eksik, öyle hazin, öyle paramparça. Kendi kendine konuşmaktır aşk. Onu hatırlamaya mecbur olduğumu bilmiyor. Dün beni derin duygularla sevdiğini söyleyen bir kadına karşı kabuğuna gizlenen, korkak, hatta ruhsuz biri gibi davrandım. Hatta tedirginliğimi, korkaklığımı bana hissettirdiği için öfke bile duydum ona. Sebebi belliydi. Bu kabuğuna gizlenen, korkak sevgi yeteneksizi birini nasıl bu denli gözü pek, bu denli koşulsuz duygularla sevdiğini söyleyebilirdi ki o? Görmüyor muydu halimi? Hissetmiyor muydu beni kendimle bir türlü örüştürmeyen etrafımdaki derin boşluğu? Her gün defalarca lanetler yağdırdığım, başkalarından utançla gizlediğim bu sevgi yeteneksizi varlığı nasıl sevebilirdi? Beni sevmekte ısrar ederek bana verdiği acı ve sıkıntının farkında da değildi anlaşılan. Üstelik bütün korku ve kaygılarımı aldırmadan, hatta bütün bunlardan sevgisine ve varlığıma ilişkin gizemli duyarlılık payları çıkarttığını ileri sürmesi beni iyiden iyiye geriletiyor, çevremdeki boşluğu biraz daha büyütüyor, kendimle buluşmamı sağlayan bütün çıkış yollarını kapatıyordu. Aslında o beni sevgisiyle yukarıya, günlük hayata, olup biten her şeye anında, hemen oracıkta tepki vermeye çağırıyordu. Birisini araba mı çarptı? Hemen o yaralıyı kucaklayıp hastaneye götürmeye. Birisi birisine bıçakla mı saldırdı? Üstüne mi yürüdü? Hemen ayırmaya. Olayı kimin başlattığına dikkat edip gerekirse mahkemede tanıklık yapmaya, komşularla dayanışmaya, çocuk büyütmeye, karşı apartmandaki gözleri görmeyen adama roman okumaya, yan dairedeki yatalak kadına ilaç ve moral taşımaya çağırıyordu. Oysa ben çok istesem de bunların hiçbirini yapamam. Elimden gelmez, beceremem. Ben istesem de hiçbir şeye müdahale edemem. Ben sadece önümde, çevremde olup biten her şeye maruz kalırım. Dayak yiyen adamın kendisini elleriyle, kollarıyla korumasını, bıçakların adamın yandım anam diye bağırışını, yaralılara yardıma koşan insanların ayak seslerindeki telaşlı ve abartılı sevecenliği. Yatalak kadını ziyaret edip çıkarken, kadının minnetle gülümsemesinin usul usul ve hüzünle sönüp tamamen donmasını. Mahkemede verilen ifadelere değil de ifade veren insanların sanki başka bir gezegenden düşmüşlercesine o yabancı ve ürkek ifadelerini. Tam bu esnada orada yaşanan bütün bu gerginlik ve korkulardan uzakta yalanan bir kediye, güneşin mahkeme camlarındaki tozlu kırılmalarına ve o anda bahçede top oynayan çocukların uzun yıllar öncesinden gelen ve solmuş bir sevincin içimi acıtan seslerini. Kendisine roman okunan kör adamın, çevresinde kimsenin görmediği yaratıklar varmışçasına belirsiz ama güçlü ifadelerle etrafı izlemesine maruz kalırım. Çünkü en dalgın, en silik, en beceriksiz tanığıyımdır önümden hızla gelip geçen bu gündelik hayatın. Sadece kimsenin çekmeye gerek görmediği garip, işe yaramaz fotoğrafları ard arda çekip, belleğimizin gizli bölgelerine kaydeder dururum. Sonra ruhumun mağarasına çekilirim usulca. Ve orada tarihlerden ve yurtlarından kopan yüzlerin, seslerin, acemiliklerin, dikkate değer görülmeyen davranışların, ancak ters ışıkta bir anlam taşıyan gizemli çelişkilerin üzerine gümüş yağmurlar yağar usulca, belli, belirsiz. Susar, hareketsiz seyrederim. Yeryüzünde sır vermeyen zamanın parmaklarından sızan gümüş yağmurunu. Çünkü sonunda yaralılar iyileşir, hapishaneler dolar, boşalır, çocuklar büyür, yatalak kadınlar ölür, komşular taşınırlar. Beni koşulsuz ve ömrü boyunca seveceğini söyleyen sevgili bir gün yorulur ve artık bir başkasına sunduğu sevgisini ona uzak bir şehre götürmeye karar verir. Otobüsün camına yasladığı bitkin başı hafifçe titremektedir. Ağzının kenarından sızan belli belirsiz, masum ve ılık suda görürüm yüzümü, kendimi. Uyanmasın, dinlensin diye elimi başıyla otobüsün camı arasına yavaşça yerleştirir, sonra da ağzından sızan ılık suyu usulca silerim. Çünkü beni mağaramda bıraktığı için ona sonsuza dek minnet borçluyumdur. Bu yüzden artık onunla her yere gider, onunla bütün sevgileri, özlemleri, acıları ve coşkularını yaşarım. Onu kutsal ve sarsılmaz bir sevgiyle seven yaralıların hiç durmadan yardımına koşan, olayları anında gören, hemen tavır alan, mahkemede hakimin gözlerinden dikkatli bakışlarını hiç ayırmayan, kavgaları anında ayıran, sevildiği için bunda öfkelenmek, içine kapanmak şöyle dursun, yaşama dört elle sarılan ve kendine olan güveni ve sevgisi çoğaldıkça çoğalan sevgilisinin yerine koyarım kendimi. Hatta zaman zaman garip, anlaşılmaz bir boşluğa düşüp, sevgilerde yetmeyen bir şeyler var. Sanki bu bulutun arkasında gizli bir kapı, şu sisin ardında beni bana hatırlatan bir cümle, bir kelime var. Ama bulamıyorum dediği zamanlarda ona göremediği kapıyı gösterip hatırlayamadığı cümleyi, kelimeyi usulca kulağına fısıldayınca gözleri birdenbire sevinç ışıldadığında bu ruhumun mağarasından sızan gümüş yağmurları gibi içimi aydınlatırdı. O şimdi beni bıraktığı mağaramda geceler boyu kaybolmuş aşk yüzlerini ve yerin üstünde hep eksik kalan ya da unutulmuş duygu hallerini gümüş bir yağmurun altında buluşturup birleştirdiğimi de bilmiyordur. İstediğim anda başka ruhların davetsiz konu olduğumu da, mağaramdaki ruhumun yerin üstündeki ruhumla bir türlü birleşip bütünleşemediğini de bilmiyordur. İşte bu yüzden kötü olduğumu ve her tür kılığa bürünmüş kötülükleri anında hissettiğimi de. Benim kötülüğümün başkalarına asla zarar vermeyen ve sadece bana korkunç cezalar veren bir kötülük olduğunu da bilmiyordur. Şimdi kendisine yeni bir sevgili bulan yerin üstündeki sevecen kadın benim onu hiç sevmediğimi düşünüyordur. Elim otobüsün camıyla başı arasındayken bile onu sonsuza dek unuttuğumu sanıyordur. Ben kendimi bir mağarada ömür boyu yaşamaya, acı veren ve suçlu bir zevkle mahkum ettiğim için onu sonsuza dek hatırlamaya ve ruhunda konuk olmaya mecbur olduğumu hiç bilmiyordur. Yok karşılığı yüzünün. Yüzünü taşıyorum içimde günlerdir. Herkesin ilk aşkına benzeyen yüzünü. Yüzün sayesinde aşkı tanıdım. Yüzün sayesinde kimsesiz kaldım. Yüzünü düşündükçe bu şehir bir şarkının arkasında yaşıyordu kendi macerasını. Yüzünü düşündükçe bu şehirdeki insanlar öyle masum, öyle iyi kalpliydi ki en kötüleri bile acıma duygusu uyandırıyordu bende. Yüzünü düşündükçe kaybolmak istiyordum doğduğum bu şehrin sokaklarında. Yüzünü düşünüyorken nasıl bakıyordum ki dünyaya? Herkese silahlı kuvvetler rozeti takıyorlar, bir tek beni geçiriyorlardı. Yüzünü içimde taşırken ilkokul arkadaşlarıma rastlıyordum yollarda. Bir gün biriyle karşılaştım. Beni eski, ahşap, yıkıldı yıkılacak evine götürdü. Öyle özlemişim ki sarıldım durdum bütün gece. Bütün özlemlere, bütün kavuşmalara yüzün katılıyordu. Gözü pek bir sevdalı oluyordum yüzünü hayal ettikçe. Arkadaşım yıllardır işsiz, karısı çekip gideli bir o kadar oluyor. 3 çocuğu var. Büyük oğlu evin hemen altındaki Luna Park'ta kalecilik yapıyor. Ortanca oğlu evden kaçmış çoktandır. Bir tek küçük kızı okuyor. Arkadaşım biliyor cebinde para olmadığını. Ama bunu belli etmemek için ceplerini yokluyor telaşla. Ama içki gerek bize. Çocuklara yiyecek bir şeyler. Bende var alırım diyorum. Ters ters bakıyor bana. 40 yılda bir rastladım sana diyor. Olur mu hiç? Evin içinde gizli kahkahalar atarak dolaşan sincabını alıyor kucağına. Gel benimle diyor. Denizin kenarındaki meyhanelere gidiyoruz. Hemen satın alıyor birisi sincabı. Sincap hiç yadırgamıyor yeni sahibini. Sarılıyor ona gizli kahkahalarını atmaya devam ederek. İnsanlar çok yalnız, gece sarılacak birini arıyorlar. Sincaplar sıcacık sarılır insanlara diyor arkadaşım. Bir bakkala giriyoruz. Arkadaşım sattığı sincapın parasıyla içki, biraz yiyecek, bir şeyler ve okumaya devam eden kızına çikolata alıyor. En büyüğünde. Balkon yok evinde. Pencereleri hep uçuruma açılıyor. Bir uçurumun kenarına soframızı kuruyoruz. Aşağıda rengarenk Luna Park. Bak, benim çocuk yine gol yedi diye gösteriyor eliyle. Bugünlerde formsuz, aşık mıdır nedir? O kadar ışığın, kalabalığın arasında göremiyorum kaleci çocuğunu. Kaçan çocuğundan hiç bahsetmiyor. Kızının kaldığı odanın kapısını gururla gösteriyor. Çalışıyor odasında. Dersini bitirmeden çıkmaz. O bambaşka. Bir prenses kanı var onda. Biraz sonra elinde çikolata yavaşça odasının kapısını çalıyor arkadaşım. Kulağına yalvarır gibi bir şeyler fısıldıyor. Kızı yan gözle beni süzüyor. Peki ne yapalım der gibi başını sallıyor. Sonra da kapısını kapatıyor. Yanıma geliyor. Ama aklı kızında. Ben de bunca yoksullukta kızına olan bu hayran halini düşünüyorum. Bu suskunluk birbirimize olan sevgimizi artırıyor. Sessizliği o bozuyor. Yazılarını okuyorum. Her hafta bir yere gidiyorsun. Neler konuşuyorsun bu kadar çok? Yabancılaşma, yalnızlık, kimlik bunalımı gibi şeyler diyorum. Benim yabancılaşmam da bu ev diyor. Yıkmak istiyorlar. Kızı okutmam gerek ama iş bulamıyorum. Kimlik bunalımım da bu. Yalnızlıksa gol yiyen çocuğumu seyrettiğim bu evin penceresi diyor. Sonra birden yüzüme büyük bir dikkatle bakıyor. Yüzü bir anda aydınlanıyor, tekrar sönüyor yüzündeki ışık. Sen ne arıyorsun diye soruyor. Bir yüzü arıyorum diyorum. Yeniden eski halime döndüm. İlkokul çağımı. Sana yolda rastlamam çok anlamlıydı bence. Bu sırada kızı yanımıza, uçurumun kenarına kadar geliyor. Saçları iki yandan örgülü. Ona duyduğumuz sevgiden hiç etkilenmiyor sanki. Mesafeli. İçkiye düşman olduğu besbelli. Yoksulluğa da. Gözlerini pek açmadan La Fontaine'den bir şiir okuyor ezberden. Fransızca. Yırtık çoraplarını saklıyor. Ve şiirini bitirdikten sonra eteklerini iki yanından tutup reveransla selamlıyor bizi. Hiç konuşmadan çekip gidiyor odasına sonra. Kapısının kapanışını nefesimizi tutarak izliyoruz. Demedim mi diyor arkadaşım. Onda prenses kanı var. Haklıymışsın diyorum. Prenses kanı var. Prenses belli ki hiçbir zaman bir prens olamayacak babasını pek umursamıyor. Babasının hiçbir arkadaşını da. Şu kaleci oğlun gelmeyecek mi diye soruyorum. Çok gol yediği zaman gelmez. Kalenin arkasında bir kulübesi var. Orada uyuyup diyor. Parmağıyla ışıklar içinde bir yeri gösteriyor. Yine göremiyorum. Tuvalete saklıyorum gözyaşlarımı. Bir ara başımı kaldırıyorum. Yıldızları görüyorum. Bu şehirde yağmur yağdığında ıslanan bütün tuvaletleri, bütün odaları düşünüyorum. Yüzünü düşünüyorum sonra. Bu yoksulluğa bir şarkının arkasından bakan yüzünü. Bu yoksulluğa katlanma gücünü veren yüzünü. Luna Park söndürüyor ışıklarını. Gizli ışıklar yarım kalpler çiziyor şimdi gece ağaçlarına. Yarın erkenden bir iş görüşmesine gideceğim ama pek umudum yok. Neden iş bulamıyorum ben? Yüzüme bakan neden bir garip oluyor? Ne var yüzümde? İyice bir baksana diyor. Arkadaşımın yüzüne baktığımda içim titriyor. Çünkü onun yüzünde senin yüzünü görüyorum. Bu dünyaya ait olmayan yüzünü, kimsesizlerin yüzünü. Senin de yüzün benimkine benziyor biliyor musun? Hepimizi yok edecekler. Bizim yüzümüz onları korkutuyor. Bizim gibilerin kökünü kurutacaklar diye endişeyle söyleniyor. Savaşırız diyorum. Bu sözün ağzımdan nasıl çıktığına şaşarak. Yüzü umutla aydınlanıyor o an. Savaşırız değil mi diyor ve boynuma sarılıyor heyecanla. Bunu diyeceğini biliyordum. Biliyor musun, ben bu yüzüm yüzünden öylesine yoksul kaldım. Öylesine itildim ki, yüzlerimiz için, yüzlerimizi bu insanlara kanıtlamak için savaşırız değil mi? Bir daha söyle ne olur diyor. Savaşırız diyorum bir kez daha, sonra uyuyoruz.